Sevgili dinleyen, yayınımız başlamak üzeredir. Lütfen zihnini susuş moduna almayı unutma. Kalbinin yerinde olduğundan ve herhangi bir acil durumda sevgiyi önce kendine verebileceğinden emin ol. Kendini sıkı tutun, alıcılarını ilham verici hikayeler için aç. Ayrı dünyaların aynı insanları şimdi başlıyor. Bölüm 2. Cenazeler ve podyumlar arasındaki enteresan benzerlikler. Cenazelerin insanların acımış duygularını, salamura edercesine beklettikleri kaygılarını, volkan gibi patlatma özgürlüğü içinde serbest bıraktıkları, hatta turşunun cazibesine kapılıp abartarak, bazen süresi geçirilen peynirler gibi kokuşmuş olsa da çok iyi bir gurmenin anlayabileceğinden ve o gurme orada bulunmadığından koy vererek, asil, sabahatkar, derin, soylu bir hüzün gibi ikram edildikleri histerik acıların ve dibi görünmüş kaygıların, en çok ben sevdim cehvericiliğin, en çok ağlayabilen olma durumunun yarattığı sıra dışı egoların tek salınabileceği ve deliliğin her haliyle normalleştirildiği tek yer olduğunu o ölene kadar bilmezdim. İşte o yağmurlu gün, çamurlar arasında debelenen bir kazmacı ve çamurlar arasında kendini atıveren bir ölü yakın arasında dünyanın bütün savaşlarını görebilirdiniz. Biri bu çılgınlığı hemen olması gerektiği gibi tamamlayıp görevini bitirmek isterken bir diğeri beni de alın diyordu. Beni de götür. Ama sorun şurada başlıyordu. Benim daha fazla acı çekmek için takatim yoktu. Ve her geçen dakika daha samimi, daha içten, daha dıştan, daha sümüklü, daha hoyrat, daha ağıtlı, daha dışa vurumcu, daha bir acıya davet ediliyordum. Bu davet davetten sayılmazdı, zorbalıktı. Her baba yiğit ve yerini sağlamlaştırmış kendinden emin, doğrusu doğru çizgisi çizgi, itaat edilmeli izlenimli, benden daha çok şey bildiği kesin kişininkinin emin olduğu gibi durum bir şekilde kabul edilmeliydi. Ben ağıt yakmalıydım. Çünkü annem ölmüştü. Gözlerimi sildiğimi hatırlıyorum. Her şey kadar bu da komik gelmişti. Gülmekten korktum. Beni güldürecek olanın bu ağır, bu metanetsiz, bu berbat şov olduğuna mı? Yoksa artık hiçbir şey için emin olmayan aklımın kaçmakta olan son treninin gözümün önünde canlanan kara kalem çizgilerine mi olacağını karar veremediğimden komikliğe yenilmedim. Ve hala hazır bekliyorduk. Annemi gömemiyorduk. Çünkü dayım durmadan ağlıyor, durmadan devriliyor. Annem için açılmış o oyuğa kendini atıp çırpınıyordu. Cenaze uzuyordu. Derken eteklerinden tutunarak dövünen teyzemi seçtim insanlar arasında. Galata Kulesi ya da Eyfel Kulesi de olabilir. Öyle o kadar yüksekti ki kendisine hak ettiği düşündüğü önemin verildiğinden emin olamamış. Garip dudak titremeleriyle tepeden bana bakıyordu. İşte o an gözlerim doldu ve çaresizce bana uzattığı elini 10 metre öteden seçme gafletine kapılarak yerimi esas acı çekenler köşesine doğru aldım. Onu sakinleştirmek için söyleyecek birkaç söz ya da gözyaşı damlası ararken ceplerimden son derece soğuk, son derece gaddar ama samimi birkaç ben çıktı. Ben ağlamalıydım. Ben üzülüyordum. Ben ne yapacağımı bilmiyordum. Ben sakinleştirilecek kişi olmalıydım. Ben biliyordum eve gidince annemsiz bir salona merhaba diyeceğimi. Artık ben çok şikayet ettiğim ve onun yedirmekten hiç vazgeçmediği bamya yemeğine acıyarak bakacaktım. Ben tanıştıramayacaktım onunla evleneceğim adamı. Benim çocuklarıma torunlarım diye sarılıp sevemeyecekti. Şirketteki terfimin pek bir anlamı olmayacaktı. Tarhana çorbasını kimse onun gibi yapamayacaktı. Ben. O benim annemdi ve sizin için o yuvadan uçtuğundan beri arada sırada hatırı sorulan el kızıydı. Siz onun bayram misafirleriydiniz. Hadi lan oradan, hadi oradan, hadi bakayım oradan. Gözlerimi açtığımda Seda yanı başımdaydı. Cenazede sinir krizi geçirdiğimi, dayıma küfrettiğimi, sonra düşüp bayıldığımı, alelacele ambulansı aradıklarını ama cumartesi günü olduğu için trafikten ve mezarlıkta da annemin yeri oldukça gerilerde bulunduğundan Sedi'nin çamurları aşarak zar zor gelip beni alabildiğini, bu sırada beni taşımaya yardım edenlerin açılın bağırışlarından, kalabalığın kaos içinde dağılarak sona kalan 5-10 kişinin annemi 2 saat rötarlı gömdüğünü, dua sırasındaysanız sadece 3 kişi kaldığını anlattı. Evet. Bütün bunları saçma bir sükunet içinde dinledikten sonra neredeyiz diye sordum. Şişli Etfal'deyiz. İkinci serumu taktılar. Yarısını çıkaracaklarmış ama. İyi. Canım. Serpil teyzenin ölümü. Tabii çok zor geldi sana. Ah o cümleler. Ah o en yakınından, en can. Seni en anladığını sanıverdiğin insanlardan bile. Zaman zaman hatta absürt zamanlarda duyabildiğin o saçma sapan cümleler. Hayatın bu her şeyden ve herkesten yabancılaştırılmış hissettiren tarafıyla işte o gün saat 5 sularında Seda'nın söylediği bu cümleyle el sıkışmış oldum. Hayatım boyunca her şeyin kontrolümde olduğunu düşünerek yaşadım. Ve aslında hayat tam da böyle bir yerdi. Her şey analitik bir akılla bakıldığında ortadaydı. Herkesin her şeyi bildiğini zannederdim. Tabii çoğunlukla bir şekilde bilmezden gelerek, gördüklerimizi yok sayarak ya da varsın olsun, hayatın bize düşürdüğü rol de bu, oynayalım gitsin diyerek yaşardık. Aslında önseziler, fikirler ve beklentisiz tahminler hep konuşurlardı. Bu yüzden zaman zaman sıkıntıdan çıldırmamak imkansız gibi gelirdi. Yok artık, nasıl oldu yahu bu diye bir şey yoktu ki. Zaten her şey açık bir akılla bakıldığında, olumlu düşünme derdine düşülmediğinde ortada değil miydi? Nedenler ve sonuçlar o kadar da zor tahmin edilesi şeyler değildi. Matematik bu yüzden hayal edilmişti. Hayalin sınırları gerçekliğe bu kadar yakınken, gerçek için tek gerekli şey tasarımları yok saymamaktı. Gerçek tablo, doğru tahminleri, nedenler ve geçmişten çıkarılmış hesapların yardımıyla olasılıkları gözden çıkarmadan ortaya çıkmış sonuçlar. Maalesef bütün bildiklerimin kendi kurmacam olduğunu hayal kırıklığı içinde kabul ettim. Hesaplamaların çoğu zaman tutmadığını. Herkes her şeyi bilmiyordu. Ben de bilmiyordum. Hayat ironiden başka bir dilde konuşmuyordu. Bundan sonrası için hiçbir planım olmadığına yemin edebilirim. Terapist bunun ölümle ilgili olduğunu düşünüyor. Ona göre her şey çok normalmiş. Bu bir yaz süreci, bazen bir, bazen 2 sene alır. Duygularınız diyor, uzun süredir düşünmediğiniz şeyler. Geçmişle ilgili bir sürü sorun, birçok yani kayıp çok önemlidir diyor. Annenizi kaybettiniz, ebeveyn kaybı çok önemlidir. Evet, bunu daha önce de yaşamıştınız ama o zaman 8 yaşında küçük bir çocuktunuz değil mi? Ya babanızı kaybettiğinizde farklıydı. Unutmayın, travma yaşamak değil, travmayı nasıl atlattığınız önemlidir diyor. O gün terapisten çıktığımda her şeyi hallettiğimi düşünmüştüm. Anlamış, kavramış olduğumu. Bu yaz sürecini belli minvallerde durarak, hayatımın ritmini biraz olsun düşürerek, zaman zaman belki durgunlaşarak atlatabileceğimi farz etmiştim. Keşke her şey tasarladığım kadarla kalsaydı. Çoktan bir sürü planı iptal etmiş, kendimi baştan başa onaran biri tayin ederek küçük çaplı bir inzivaya çekilmiştim. Bunun iyice çığırından çıkan hayatımın yeniden kontrol edilebilir bir hale gelmesi için sağlıklı bir süreç olduğuna emindim. Ta ki bir şey beni durduramayıncaya kadar. Markette alışverişi tamamlayıp eve erzak götüren bir teyze kadar olağan, aldıklarımı kasadan geçirmek için beklerken gözüm yine karardı. Ve ben kendimi bu sıradan, bu aşırı derecede de saçma anın içinde birden sokağın karşısında, kafenin önünde kolonya kokusuyla örülü ıslak bir çember içinde buluverdim. Korku o gün başladı. İkinci kez tekrarlanan bu genç kız edalı naif bayılmalar, kendinden geçmeler, yürek daralmaları bana kim ve nerede olduğumu unutturdular. Artık bana adımı sorarsanız 2 kez düşünüyorum. Nerede olduğum ve kim olduğuma dair hayati kuşkularım var. Daha kötüsü, bunları öğrenmeye dair ufacık bir isteğim bile yok. İşte bu hayatın bana attığı son kazık. Beni kendi elimden vurması. Bunları bilmeden nasıl devam edebilirim ki? Üstelik bunları tekrar sormaya dair merakım ölmüşken. Sanki biri beni elleri arasına aldı, tuttu ve ruhumu bedenimden çekerek boşalttı ve aldığı yere geri koydu. Hangi elin, hangi ağzın, hangi yamyamın bunu yaptığını dahi bilmiyorum. Bana hiçbir şakış bırakmadı. Hayat formül tanımıyor ve her defasında yeniden inşa edilmesi gerektiğinden yaşamak için sonsuz arzular gerekiyordu. Tam da bu noktada benim ihtiyacım olan şey içimden çekilip alınmıştı. Ne sonsuz bir arzu, ne yaşama isteği. Bunlarla baş edemem. Ben hiçbiriyle baş etmeyeceğim. Tasarladığım küçük inziva, tehlikeden uzak o tercihen edilecek yalnızlık, şaka gibi tuz buz oldu. Günden güne belirsiz gerçek bir yalnızlığa, plansız bir mahvolmaya, düşüncesiz, saptamasız, koy verici gerçek bir amazona dönüştü. Ben Japon bahçeleri düşlemiştim ve yasın havasına en çok bu ferahlıkta anlam verebilirdim. Tek kişilik bahçem başkalarının kederlerimden uzak kalmasını sağlayacak. Yine de ben her gün içten içe orada küçücük bir tohumu sulayacak ve bir çiçek açtırana dek miladımı bekleyecektim. Şimdi koyu bir ormanın içindeyim. Buranın evime yakın olduğunu hiç sanmıyorum. Sanki bir uçak kazasında arda kalan son kişiyim. Ya da birileri helikopterle geçerken beni buraya sallandırmış. Sırf eğlence olsun diye mi? Yoksa yaptığım bir ya da birkaç şeyin cezası olarak mı bilmiyorum. Ve her gün nerede hata yaptığımı bulmaya çalışıyorum. Hayat birden hakiki olanla bütün benlerimi çarpıp gerçek sandığım insanlara beni böldü. Bu da yetmedi. Ortaya çıkan sonucu baştaki benden çıkarıp geriye kalanı elime verdi.
Üstelik bunu, bütün bu işlemlerin hangi sorunun cevabı olarak yapıldığını da bizzat benimle paylaşmış değil. Evet, kesinlikle. Cenazelerin birçok şeyle umduğunuzdan çok daha fazla benzerliği var. Ve gömülen sadece ölen kişi olmuyor.